Evet, baştan da söylediğim gibi hepinizi Allah'ın en güzel selamlarıyla, selamıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu belirteyim ki arkadaşlar, gelirken de arkadaşlarımıza söyledim. Türkiye'mizin, hatta dünyamızın pek çok yerinde böyle çok farklı gruplar, çok farklı arkadaşlar bir araya gelmişler. Fi sebilillah, efendim, gayret ediyorlar, çalışıyorlar. Her biri hizmet yarışına girmişler. Çok güzel bir durum bu durum. Kısmet oldu, dün akşam bir başka toplantıda, sohbetteydik. O çok farklı bir konuydu. Aşık Seyrani isimli bir konuydu. Halk edebiyatının usta şairlerinden Kayserili Aşık Seyrani'yi anma programı yapıldı. Oraya gittik, onunla ilgili bir konuşma yapmamızı istemişlerdi. Orada da şimdi size söyleyeceğim sözlerin bir benzerini, belki çok az bir kısmını ifade etmeye gayret ettim. Bakınız, burada bugün böyle bir çalışma var. Her biriniz Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmişsiniz. Farklı amaçlar yok ama amacımız ortak. Hepimizin amacı belli bir yere, efendim, gidebilmek. Hedefimiz belli. Yollarımız farklı olabilir. Tarzlarımız da farklı olabilir. Sanatlarımız da farklı olabilir. Ben bunu şiir anlamında söylüyorum ya da roman anlamında söylüyorum. Birisi aruzla yazar, birisi heceyle yazar. Efendim, birisi biraz açık yazar, birisi biraz kapalı yazar ama sonuçta hepsi belli bir noktaya doğru gider. Bu nokta elbette Allah rızasıdır arkadaşlar. Yani sizlere benim bu tür sözleri söylemem belki de yersiz olacak ama belirteyim ki tek beklentimiz inşallah odur. Allah'ın rızasıdır arkadaşlar. Şimdi size ben biraz önce içeride okuduğum bir şiiri okuyarak başlamak istiyorum. Bu şiiri ben henüz bitirmedim. İkinci defa okunuyor bu şiir. Biraz önce arkadaşlarımıza, müdürünüze okudum orada. Bir derginin isteği üzerine yazıldı bu şiir. Konumuza uygun olduğu için buraya aldım. Bismillah konusunu işliyoruz. Bazen bu tür istekler bizim için bir çıkış noktası oluyor. Diyor ki, hocam bize bu ay dergimizin konusu şu, böyle bir şiir kalemi alır mısınız? Bazen ısmarlama şiir yazılmaz denir de, hayır kardeşim, eğer o konu benim aklıma yatıyorsa, benim gönlümden kaynıyorsa rahatlıkla yazabilirim ben o konuda bir şey. Onu ben sizinle paylaşayım ve böylece size bir konumuza Bismillah demiş olalım biz. Öyle girmiş olalım. Her sabah aşk ile Bismillah derim. Yuvamız gözüme cennet görünür. Tarifsiz bir hazla bayram ederim. İçim dışım mis kokuya bürünür. Bismillah diyerek başlarım güne. Nerede zora düşsem hak yardım eder. Şükür derim Rabbim her verdiğine. Himmetinle ruhum huzura gider. Her kapıyı açan bir dua gibi gün boyu dilimden düşmez bu kelam. Her nefeste ta yürekten derim ki, selam mutluluğa, dostluğa selam. Yatarken dilimde Bismillah vardır. Sevgiyle yoğrulur gördüğüm rüya. Sanırım her mevsim böyle bahardır. Böyle güzelleşir bu eşsiz dünya. Yüce Rabbim izin verse dilime, son nefeste bile Bismillah desem. Sağ yanımdan berat verse elime, mahşere dek yalnız ya Allah desem. Arkadaşlar, burada alkışlıyoruz. Tabii programın başında böyle tiyoları verelim. Şiirin bittiği anlaşılıyor. Şiiri sevdiğinizi de anlıyorum. Sevmeseniz de, yani ben sevdiğinizi kabul ediyorum. Efendim, böyle bir hemen havanın değişmesi için bunda fayda olduğunu düşünüyorum. Haklısınız. Haklısınız. Çok doğru. Şiirin bitmediği kesin, üzerinde daha çalışılacak ama yeni bir şeyler eklenir mi ondan emin değilim. Çok haklısınız kardeşim. Şimdi bakınız, son bölümde diyorum ki son nefeste Bismillah desem. Yani insan ölürken Bismillah diyebilse. Hazreti Mevlana böyle söylemiş. O yüzden şebi aruz deniyor onun ölüm gününe. Yani düğün gecesi, düğün günü. Ölümü düğün gibi kabul ediyor. Yeni bir hayata geçiyoruz çünkü. Asıl ebedi hayata geçiyoruz. Orada bizim, efendim, la ilahe illallah diyebilmemiz için, son nefeste Bismillah diyebilmemiz için herhalde, herhalde ötesinde kesinlikle Allah'ın rızasına uygun hareket etmemiz gerekiyor. Bazıları diyor ki ya ne olacak? Söylerim ben son nefeste. Yok öyle şey. Allah izin vermezse efendim dilimiz kıpırdamaz. Hiçbir şey olmaz. Allah'ın izin vermesi de gene bize verdiği o cüz'i iradenin de bir sonucudur. Çok iyi bilirsiniz ki Allah insanlara bir irade vermiş. Kader, kaza, kader meselesini çok iyi bilirsiniz. Bize bir yol çizmiş, iki yol göstermiş. Hangisine gidersek gidelim. Gitmek bizim elimizde. Ama Allah'ın bilgisi dahilinde bizim elimizde. Sonunda alacağımız da efendim Allah'ın gene bize takdiri ile ortaya çıkacak. Öyleyse bizim yaşarken bir takım sorumluluklarımız olmalı. O mertebeye ulaşabilmek için sorumluluklarımız olmalı. İşte sözün tam burasında biz konumuza girelim. Konumuz İslam'da zarafet. Konumuz İslam'da nezaket. Konumuz İslami görgü kuralları arkadaşlar. Konumuz iyi bir insan olmanın kuralları bunun ötesinde. Şöyle uzaktan bakıldığı zaman tanımayan birisi bir de baktığı zaman bize efendim güzel şeyler görebilsin. Bir empati kurabilsin. Bazen böyle tipler vardır. Bir bakarız. Bakar bakmaz içimizden böyle bir soğukluk geçer. Bir ısınmayız, ısınamayız ona. Bazılar da vardır ki sanki biz onu 40 yıldır tanıyormuşuz gibi olur. Hemen kaynaşıveririz, kucaklaşırız o insanla. Yani bizim de öyle olmamız lazım. Bunun bana göre birinci yolu gençler tebessüm edebilmekte geçiyor. Tebessüm etmek biliyorsun değil mi sadakadır. Yani tebessüm etmek o kadar kolay, o kadar güzel bir şey ki. İnsan tebessüm ederken diyelim ki efendim 20 tane kasını çalıştırıyorsa suratını astığı zaman yaklaşık 80-90 tane kasını çalıştırıyormuş. Yani surat asmak daha zor. Asık suratlı gözükmek daha zor. Kaşlarımızın bakın benim böyle suratımı asa asa belki de biz öğretmeniz efendim. Derste bazen kaşlarımızla konuşuruz, gözlerimizle konuşuruz. Burada çizgiler oluşmuş. Keşke oluşmasa ama oluşmuş işte yani. Bunu yapmak çok zor. Ama gülmek, tebessüm etmek, kalbimizi açmak. Bakınız şu el hareketime lütfen dikkat edin. Elimizi bu şekilde yaparak konuşabilmek, bu şu anlama geliyor. Açığım ben size. Sizden gelecek her şeye açığım, size kapalı değilim. Şöyle yapmayacağız. Şöyle yapmayacağız. Böyle yaptığımız zaman ben size kapalıyım. Anlamı çıkar. Ben bilirim. Sonra affedersiniz, şöyle yapmayacağız. Böyle yapmayacağız. Böyle yaptığımız zaman da kibirli olmanın ötesinde gene ben kapalıyım. Yani bir yerlerimi kapatıyorum manasına gelecek. Hele şöyle hiç yapmayacağız affedersiniz. Şöyle hiç yapmayacağız. Bir öğrencim var. Çok da seviyorum kendisini. Allah selamet versin. Erkek çocuğu. Bunu anlatıyordum. Birisi dedi ki hocam kız çocuğu mu? Değil erkek çocuğu. Şöyle yapıyor ayağını bu şekilde. İsim vermiyorum tabii. Kulağına eğiliyorum. Diyorum ki evladım indir ayağını. Hemen indiriyor. Hemen indiriyor. Biraz sonra bakıyorum yine ayak buraya gelmiş. Ayağın yeri burası sanki. Sonra diyor ki hocam ben evde de böyle yapıyorum diyor. Babamın karşısında da böyle yapıyorum diyor. Burada demek ki karşımıza efendim bir sorun çıkıyor. Değer yargılarının efendim farklı yerlerde farklı algılanması çıkıyor. Diyorum ki çocuklar sakız çiğnemeyin. Nedir bu ağzınızdaki sakızlar? Erkeği kızı sakız çiğniyor. Hocam bunda ne var ki? Niye kızıyorsunuz sakız çiğnemeye? Diyorlar. Bakınız bunların hepsi esasında görgü kurallarına giriyor. Onu yapmak doğru değil. Hani sakız çiğnemek haram mı? Hayır. Ama yeri var kardeşim. Usulü var. Bir tanesi gelmiş Nasrettin Hoca'ya. Hocam demiş tuvalette sakız çiğnemek için ne diyorsunuz? Ne buyurursunuz? Vallahi demiş, benim için mahsuru yok da demiş. Görenler demiş, bir şey yediğini zannederler demiş. Yani şimdi neyi, nerede, ne zaman, nasıl yapacağımızı bilmemizde fayda var arkadaşlar. Şimdi bakınız. Önce işin temelinde sevgi olduğunu, sevgiyle başlamamız gerektiğini bilmemiz lazım. Ne iş yaparsak yapalım, işimizi seveceğiz. İşimizi seversek başarılı olabiliriz ancak. Ne diyordu Peygamber Efendimiz? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevecek bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın. İşte demin selamdan bahsettik. Bismillah'tan bahsettik. Demek ki bu şekilde. Yani şimdi gelelim selam konusuna. Güzel de. Selamünaleyküm diyerek ben buraya girdim. Her yere böyle giremiyorum arkadaşlar. Her yere böyle giremiyorum. Asansörde karşılaşıyoruz. Ben bir sitede oturuyorum. Bizim blokta 63 daire var. Bir beyefendiyle karşılaşıyorum. Selamünaleyküm diyorum. Günaydın diyor. Bana. Ben daha o adama selamünaleyküm demiyorum ondan sonra kardeşim. Bazen günaydın da demiyorum. Bir şey de demiyorum. Peki ne olur? Benim kime hatalı acaba? Bilmiyorum. Yani düşünelim, karşılıklı konuşalım. O adam buna layık değil gibi geliyor bana yani. Ha, buna rağmen vermek mi lazım? Evet, vermek lazım esasında. Israrla vermeye devam etmek lazım. Benimki hatalı. Yani günde, yanılıyorsa düzeltin, günde tanımadığımız bir 10 kişiye hiç olmazsa selam vermek gerektiğini biliyorum ben. Yolda giden, hiç tanımıyoruz, selam vermek lazım. Bunu yapmaya gayret ediyorum ben. Ama daha çok selamımı alacağını tahmin ettiğim sizin gibi gençler falan, onlara daha bir öncelik tanıyorum açıkçası yani. Hiç olmazsa bu adam bu selamı hak ediyor. Ben bir selam vereyim bu insana, bu hacı babaya, bu gence diye düşünüyorum. Onun için demek ki selamı karşılık fazlasıyla, misliyle iade etmek lazım. Bu da kurallarımızdan bir tanesi oluyor. Peki ben şimdi size bir soru sormak istiyorum. Hep ben konuşmayacağım. Size göre sevgi nedir? Sevgiyi nasıl tarif edersiniz? Belirtilemeyen bir duygudur. Biz bunu yine de belirtmeye gayret etsek böyle. Doğrudur, haklısınız. Yani yanlış değil sözünüz. Elbette doğrudur. Muhabbet duymak. Doğrudur. Haz.
Bir şeyle karşılık beklemeden.
Karşılık beklemeden.
Ona karşılık muhabbet beslemek.
Muhabbet beslemek. Güzel. Bağlanmak. Çok güzel. Nedir gençler? Başka? Sevgi. Söyle canım.
Bir şeye karşı sıcaklık
hissetmek. Sıcaklık hissetmek. Hissiyat. Şimdi gençlere ben bir şey soruyorum. Belki işte sizin yaptığınız gibi 7-8 farklı şeyler geliyor, görüşler. Diyorum ki hepsi de doğru. Hocam nasıl olur? Yani diyorum ki bizimki sosyal bilimdir. Yani matematik değil ki 2 kere 2 4 olsun. Bizde 2 kere 2 eşittir. 3 artı 1 de olur. 4 eksi 5 eksi 1 de olur falan diyorum. Farklı açılardan bakabiliriz diyorum. Yaklaşım tarzınıza göre. Çok ciddi bir uçurum yoksa arada. Elbette hepsi güzel şeyler. Hepsi doğru şeyler. Şimdi bakın ben sevgiyi tarif etmeye çalıştım. Onu bir size arz edeyim. Sevgi nakış. Sevgi desen. Yücelirsin sevgi desen. Yeri göğü bir edersin. Eriyince sevgide sen. Sevgi inci. Sevgi mercan. Sevgi en güzel heyecan. Sevgi sunar sevenlere her nefeste yeni bir can. Sevgi gözde açan çiçek. Sevgi kutlu bir gelecek. Karataş'ta gül fidanı sevgilerle yeşerecek. Sevgi cevher, sevgi özdür. Sevgi kalbe giden sözdür. Sevgi aşkın yüreğinde sevgiliyi gören gözdür. Başlayınca can telaşı sevgiliye verir başı. Sevgi aşka koşanların iki cihanda yoldaşı. Sevgi nakış, sevgi desen. Yücelirsin sevgi desen. Yeri göğü bir edersin. Eriyince sevgide sen. Demek ki sevgide eriyebilmek lazım. Arkadaşlar. Birbirini seven insanlar arıyoruz biz. Affedersin, içinizde evli olan var mı?
Yok.
Evet, var. Bir arkadaşımız var. Bir de ben varım burada. Efendim. Tabii kardeşim daha yeni evli olduğu için ona torun var mı diye sormayacağım. Henüz benim ellerinizden öper böyle tabir edilir Anadolu'da. 3 tane de torunum var. Allah razı olsun. 4 tane çocuğum var. Torunlarımın bir tanesi lise 2'ye gidiyor. Bir tanesi 6. sınıfa gidiyor. Bir tanesi de 3. sınıfa gidiyor. 4 çocuğum. 2 tanesi doktor. Birisi işletmeci. Birisi de iktisatçı. Birisi bekar, diğerleri hepsi evli. Ben şunun için anlatıyorum bunu. Ailedeki sevgi ortamı o kadar güzel, o kadar önemli ki. Yani bu dünyayı eğer bir cennet yapacak bir şey varsa aile hayatıdır diye düşünüyorum. Düşünün, her gün eve gidiyorsunuz. Aynı yastığa baş koyuyorsunuz. Yani arada kara bulutlar dolaşırsa, arada sıkıntılar olursa, kavgalar, gürültüler olursa, arada böyle yalan söylemeler olursa, ihanetler olursa bu nasıl yürür? Birisi farklı bir şey yapar, diğeri bu dizilerde olduğu gibi. O farklı bir şey yapar. Gayri meşru ilişkiler birbirini kovalar. Orada huzur olabilir mi? Öyleyse arkadaşlar, sevgiyi birlikte büyütebilmenin bir yolu var. Ben evlenecek kardeşlerime sesleniyorum. Yeni genç evli kardeşime sesleniyorum. Yolu şu. Karşımızdaki insanı hiçbir zaman kendimize benzetmeye çalışmayacağız. Şu odayı düşünelim. Bunun iki tane temel duvarı var. Dört tane temel duvarı var. Efendim. Bu duvarlardan iki tanesi bir eşe, diğer iki tanesi diğer eşe ait olsun. Öyle düşünelim. Efendim. Erkek, ben başlayalım. Eşinin her zaman kendi isteklerine tabi olmasını, erkek olarak, her dediğinin eşi tarafından yapılmasını, diyelim ki yemek tercihini onun yapması, mobilya tercihini onun yapması, mobilyaları dizme tercihini onun yapması, efendim, izlenecek filmlerin ya da televizyon seyredip seyredilmeyeceğinin tercihinin onun tarafından yapılması, aile ziyaretlerinin onun tarafından yapılması gibi aklınıza gelebilecek küçük büyük bütün isteklerin her birinde erkek dese ki tek yetkili benim, o zaman o evlilik yürümez. Oradaki karşıdaki insanı, o duvarları, eşine ait duvarları kendisine doğru çekmek ister. Bu ne demektir? O binanın çökmesi demektir. Tam tersi de doğrudur bunun. Yani hanım da beyini kendisine benzetmeye çalışmayacak. Evlilik ciddi bir iştir. Ciddi biri de koalisyondur. Düşünün ki 20 sene, 25 sene, 30 sene ayrı evlerde büyümüş, ayrı ortamlarda büyümüş, ayrı kültürlerde yetişmiş iki insanın bir araya gelmesinden bahsediyoruz. Öyleyse burada işin temelinde hoşgörü, işin temelinde sevgi olacak. Ne olacak yani, bu ne demektir? Tamam, onun her dediğini yapayım da değil. Oturup konuşmak, eşler birbiriyle konuşabilmeli. Bizim Türk milletinde bu eksiklik biraz var. Konuşmama, konuşamama eksikliği var. Konuşabilmeliyiz biz birbirimizle, eşlerimizle. Deniz kenarına gitmiş bir anne kız. Kız yeni evli. Ama anne hissediyor, evlilikleri pek de iyi gitmiyor, çatırdıyor yavaş yavaş. Kız annesine dert yanacak. Yürüyorlar kumsalda. Kadın anlıyor durumu. Diyor ki, bak evladım diyor. Yerden bir avuç kum alıyor. Kumu şöyle tutuyor. Şöyle tutuyor. Bak evladım diyor. Bu kum böyle diyor, elimde duruyor. Biraz sonra bu kumu sıkmaya başlıyor. Sıktıkça kum taneleri dökülmeye başlıyor. Eğer diyor evlilikte sen eşini kendine benzetmeye çalışırsan, sürekli kendin gibi olmasını istersen, kum taneleri avucunun içinden kayar gider. Ama elin açık olursa kum taneleri burada durur, sevginiz daha olgunlaşarak gelişir. Kız mesajı alıyor. Yerden iki avuç kum alıyor ve bu şekilde tutuyor kızı da. Bundan sonra böyle yapacağım demek istiyor. Bizim yapmamız gereken önemli kurallardan biri de şu bana göre. Eşler olarak söylüyorum, sevdiğimizi birbirimize söylememiz lazım. Allah rızası için seviyorsak, herkes için geçerli bu ama eşler için ben söylüyorum. Sevdiğimizi eşimize söylememiz lazım. Yani bu iki kelime, seni seviyorum kelimesi o kadar güzel kelime ki arkadaşlar tadından yenmiyor. Buyur canım. Estağfurullah. Tabii efendim.
Hazreti Hatice ile ilgili bir kitap konuştum. Ona Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Hatice şöyle söylediğini yazıyordu. Ey Hatice, Allah beni senin sevginle rızıklandırdı.
Evet. Hazreti Ayşe validemiz biliyorsunuz, Hazreti Hatice vefat ettiği halde en çok onu kıskanırmış. En çok onu kıskanırmış. Çünkü Peygamber Efendimiz biliyorsunuz Hazreti Hatice'nin sağlığında ikinci bir eşle evlenmedi hiç. Üstelik bakınız kendisi 25 yaşındaydı, Hazreti Hatice 40 yaşındaydı. Düşünün. Üstelik Hazreti Hatice doğuldu. Düşünün yani, hesap edelim. Yani düşünelim, muhabbete bakalım. Biz bazen efendim çok şeylere takılıyoruz, evlilik konusunda da. Arada 15 yaş fark var, bayan daha büyük yaşta. Yok ya, olmaz diyoruz. Hemen kestirip atıyoruz. Belki olur. Bir adam, çok yaşlı bir adam, gene kendisi gibi çok yaşlı olan eşini toprağa vermiş. Emri hak vaki olmuş, hanım ölmüş, toprağa vermiş. Mezarının başında her türlü gerekli dini işlemler yapıldıktan sonra adam oturmuş mezarının başında, ellerini böyle başına koymuş, başlamış kendi kendine söylenmeye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum karıcığım. Adamın oğulları etrafında epey babalarını dinlemişler. Biraz sonra baba demişler omuzuna vurarak. Tamam biliyoruz, sen annemi çok seviyordun. Hadi eve dönelim artık. Adam yine seni seviyorum, seni çok seviyorum böyle epey dövünmüş. Arkasında da demiş ki seni çok seviyorum, sağlığında bunu sana hiç söylemedim ama seni çok seviyorum demiş. E mübarek adam, sağlığında da söyle. Ne olur, ne kaybedersin yani. Sağlığında da söyle. Biz sevdiğimizi arkadaşlar söyleyelim. Hiç gocunmayalım. Kazaklık, efendim kazak başka ne denir bunu? Kılıbıklık. Öyle bir şey yok. Sevgi varsa akan sular durur. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi biraz da yapmamız gereken gündelik işlerden bahsetmek istiyorum. Yani bütün bunlar insanı kamil bir Müslüman olmaya doğru götürüyor. Bakınız ne lazım? Söylediğimiz sözün nereye gideceğini iyi bilmemiz lazım. Kelime, dil. O kadar önemli ki. Yunus'un çok güzel sözleri var biliyorsunuz bu konuda. Söze de, avlu aşı, bal ile yağ ile bir söz. Söz ola, kese savaşı, söz ola, kestire başı. Öyle ya, söz bunları yapıyor. Efendim, konuşurken, konuşma sırasında başkalarının sözünü kesmemek. Efendim, bir insanı överken veya kötülerken çok aşırıya kaçmamak. Ukalaca konuşmamak. Birisinin sözlerinde ayıp, kusur aramamak. Dilimizi lanete, küfre alıştırmamak. Gelirken ne gördük arabanın arkasında? Lanet olsun içindeki insan sevgisine yazıyor minibüs gibi bir şeydi. Arkaya yapıştırmışlar. Hemen yanında ne vardı? Bismillahirrahmanirrahim ile Tuğra şeklinde de yapmışlar onu. İkisini yan yana koymuşlar. Efendim yani dilimizi gerçekten bu tür sözlere hiç alıştırmamak lazım. Şu var, bazen insanlar şakalaşırken, çok samimi insanlar bir araya gelirken birbirlerine karşı bu tür ifadeleri kullanabiliyor. Ama lütfen arkadaşlar yani orada bile küfürlü kelime söylememek lazım. Şakadan bile olsa bu tür kelimeleri ağzımıza almamız doğru değil. Hani bazen oğlum gibi bir şeyler söylüyor insanlar birbirlerine. Bizim öğretmenlerde de oğlum diyor birbirlerine. Vallahi ben onu da demiyorum. Diyemiyorum yani. Şimdi benden küçükleri var. Gerçekten oğlum yaşında çocuklar, öğretmen arkadaşlarımız var. Oğlum diyemiyorum hiçbirisine yani. Olmuyor yani. Yapamıyorum. Ona saygımızdan. O da bizim gibi bir insan. Yani desem ne olur? Belki de memnun olur. Oğlum, kızım diyebilirsin de. Memnun da olur belki. Ama ben şunu söyleyeyim. Oğlum, lan, yapma. Böyle argo kelimeler. Bize hiç yakışmaz arkadaşlar. Şimdi en çok rahatsız olduğum hususlardan birine geleceğim. Gerçekten rahatsız oluyorum. Yemek konusu. Yemek adabı. O kadar önemli ki. Bana göre çok önemli. Tabii elleri yıkamak, bunları biliyoruz. Ellerimizi iyice çok güzel yemekten önce yıkayalım. Eski ifadelere göre, eski usullere göre diyelim, yemeği tek kaptan yeme meselesi olursa eğer, şimdi pek yok da o, o zaman herkesin kendi önünden yemesi. Nasrettin Hoca gibi elini şöyle yapmış ya Nasrettin Hoca, şurayı almış, içli köfteleri, bir de şöyle yapıyormuş yani. Ne yapıyorsun hocam diyorlarmış, bunu alıyorum da, bunu da işaret ediyorum, biraz sonra alacağım diye işaret ediyormuş Nasrettin Hoca. Şimdi tabii herkesin tabağı var, herkesin kendi tabağı önünde. Efendim, bazen çok eskiden parmakla elle de yendiği oluyormuş. Hala bazı ülkelerde elle yiyorlar. Ben Arabistan'da gördüm, elle yiyorlar ya pilav. Evet. Şöyle yapıyor, bir kültür meselesi yani. Ha ne olur, yağlı. Evet, ikram ediyor. Çatal bıçak kullanıyoruz. Bunun ne mahsuru var? Ben mahsur olduğunu düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Ama sağ elle elbette yemek kaydıyla. Peygamberimiz sağ elle yemiş. Sol elle yememiş, içmemiş hiçbir şey. Evet. Yani o bakımdan ya biz görgü kurallarına uyacağız, batılı görgü kurallarına, çatalı efendim sağ elimize, bıçağı sol elimize. Yok kardeşim. Hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. Giderim en medeni yerde de otururum. Yiyeceksem efendim benim bıçağı sol elime alırım, keserim onu, sağ elimden çatalından yerim. Ama şunu yapmamak lazımmış. Diyelim ki şöyle büyük bir et parçası var. Öğlen oldu mu? Acıktık mı? Efendim. Böyle peşin peşin 7-8 parçaya bölmek doğru değilmiş. Onu da söyleyeyim yani. Yiyeceğimiz kadarını kesip almak lazım. Tabi bir lokmayı çiğnemeden de ikincisini almamak lazım.
Onun sebebi ne hocam? Yani peşin peşin bölmek
yerine... Abi şey... işte görgüsüzlük sayılıyormuş. Görgüsüzlük oluyormuş. Öyle diyorlar yani.
Yani biraz daha zor oluyor çünkü. Yani peşin peşin yaptıktan sonra yemek daha keyifli geliyor.
Şimdi daha bence şu faydası var onun. Diyet yapma konusunda bakıyorum maşallah hepinizin, hiçbirinizin diyet ihtiyacı yok. Çok güzelsiniz yani böyle. Böyle bir kilolu arkadaşımız yok. Her bir işin ayrı bir zaman geçerse daha çok zaman olur. Yani ikincisini almak için harcayacağın zamanda sindirim kolaylaşır. Diyetisyenler bunu böyle söylüyor. Ben 6 ay öncesine kadar şu andaki kilomdan bir 7-8 kilo fazlaydım. 6-7 kilo, 7-8 kilo fazlaydım. Bir 2-3 ay içerisinde verdim 5-6 kilosunu çok şükür. Şimdi 70 kiloya indim. Şu anda tartışsam 71 kilo, 72 kilo gelirim bunlarla beraber. O zaman 78-80'i buluyordum. Ne oluyor falan dedim kendi kendime. Niye? Çok yiyorduk. Çok yiyorduk ama başka bir şey değil yani. Şimdi gene yiyoruz ama düzenli. Neyi, ne zaman, nerede, nasıl yiyeceğimizi öğretti bir genç. Gencecik bir bayan bize bunu öğretti yani bu yaşta. Şimdi demek ki böyle azar azar, parça parça almak lazım. Ama en çok üzüldüğüm, en çok rahatsız olduğum konu şu arkadaşlar. Yemek yerken ağzını şabırtatıyor insanlar. Böyle her lokmada. Abi suyumuz yok mu ya? Size zahmet böyle ağzım kurudu. Böyle yapınca ağzıma geldi. Bir su olursa sevinirim. Çaya da itiraz etmem yani böyle bir. Hafif bir açık çaya itiraz etmem. Kahve içmiyorum abi. Yani kahveye de yani senin hatırın için olur da. Şunu demeye getireceğim ben. Gerçekten çok çirkin bir şey oluyor yani. Ağız şapırdatmak. Dudağımızı kapatmamız lazım. Kapalı çiğneyeceğiz. Bir de şu var. Su içiyor, çay içiyor. Daha çayı getirmedi. Uzakta başlıyor. Demeye. Daha uzakta ya. Daha dudağına getirmedi yani. Daha uzakta. Bitiyor ondan sonra. Ya olmaz kardeşim, olmaz. Yani çok rahatsız oluyorum bundan. Aman arkadaşlar yani. Benim oğlan da öyle. Oturmuyor o sofraya ya. Ya yaşlı insanlar var. Onlar mecburen dudaklarından, dişlerinden kaynaklanan bazı şeyler var. Yani diş yapılarında. Diş yok ağzında. Bazen onu yapmak zorunda hissediyorum kendisini. Hani mazur gösteriyorum da yani onu. Oturmamaya çalışıyor aynı sofraya. İstiyor ki o yemeği yesin sonra ben gelip yiyeyim. Yemiyor kardeşim. Bir de şu var, yemek bitti, bazı kardeşlerim şöyle yapıyor. Dişlerini temizliyor. Ya ne uyu buluyor kardeşim? Öyle bir şeyin varsa git lavaboya, dişlerin içindekilerini temizle gel. Niye o sesi çıkartıyorsun? Abi gerçekten ben bunlardan rahatsız oluyorum. Onlara lütfen, efendim, çok dikkat edelim. Hatta kürdan meselesini de, kürdanı bile, ben açıkçası almıyorum kürdanı. Kürdanı da müstakil bir yerde yani kimsenin görmediği bir yerde. Bazen elimizi kapatarak çok yapabiliriz ama yani o da yani onu da yapmıyorum ben. Yapmamaya gayret ediyorum. Şu var. Yani riyadan Allah'a sanırım arkadaşlar. Beni yeni tanıyorsunuz. Ama yapmadığım bir şeyi de kimseye yapın diye söylemiyorum ben. Size şu ana kadar ne anlatmışsam onu hayatımda uygulamışımdır arkadaşlar. Yoksa şey olmaz. Etkisi olmaz. Misvakı ben kullanamadım. Birkaç defa denedim. Misvak tabii çok faydalı. Misvakın kendisi kıl itibariyle, yapı itibariyle çok faydalı. Ama ben diş etlerim rahatsız benim. Hatta benim şu anda ağzımda ana dişim olarak 5 tane dişim var. Diğerlerinin hepsi takma. Evet. Efendim yani böyle diş etlerini kullanamadım. Diş fırça konusunda da bir takım iddialar yok değil. Var yani böyle. Hangi kıldan yapılıyor? Vallahi Allah affetsin. Bilemiyorum yani.
Misvan da devamlı halkın içine devamlı çıkartıp yapılması
evet,
da hoş.
Haklısınız. O açıdan çok doğru. Hatta ben şunu gördüm. Namaza dururken o anda hemen camide çıkartıyor misva efendim. Doğrudur abi de işte yani bir şey demiyorum. zaten de bir şey demiyorum. Herhalde ondan yapıyorlardı. Bir şey vardır ki yani. Hemen koyuyor yerine. Şimdi sünnet, elbette bütün sünnetler başımızın tacı. Mesela sadece ben bir örnek üzerinde durayım Şafii kardeşlerimizde. Çünkü bizde sürekli yaşadığımız bir şey var. Herhalde, siz Şafii misiniz? Herhalde o hukuku bilirsiniz muhtemelen. Çıplak ayakla namaz kılmak, yani orada şey yapılıyor, öne çıkartılıyor. Fakat mescide geliyor, bizim sitenin mescidi var. Abdest de o anda alıyor ama ayakları sulu sulu, ıslak bir şekilde oradan yürüyerek geliyor. Abi ıslaklık da ben bilmiyorum, pek sağlıklı olmuyor. Mantar hastalıklarına davetiye çıkartıyor biraz. O kardeşimiz ayağına bir çorap giyerek kılsa, bilmiyorum sünnetini terk etmiş sayacak kendisini, yoksa günaha mı girmiş sayacak kendisini bilemiyorum ama yapsa bir şey olur mu onlarda? Ne derler yani, yapmalarında bir mahsur var mı?
Kurulayabilir şeyden sonra, abdestten sonra kurulması var mı?
Kurulama imkanı olsa kurulayabilir. Ya ona biz zaten tek saf ancak oluyoruz abi, yani böyle bir bizim diyelim ki bu kadar kişi ancak oluyor. Efendim canım.
Hocam, o biraz düşünmek kaynaklı olabilir. İnsanlar, yani İslamiyet sadece belli kurallardan ibaret veya ibadetlerden oluşmuş bir din olarak görüyorlar. Halbuki İslam, yani dinimiz her çağa hakimdir.
Sosyal hayatı da var değil mi yani bunun tabii yani? Tabii.
Yani toplumun hoş karşılamadığı bir şeyi, yani hoş karşılanmayan bir olguyu şey yapabiliriz, göz ardı edebiliriz. Veya işte nasıl söylemişse, toplumda hoş karşılanan bir şey varsa, dine aykırı değilse şayet, evet, onu uygulamaya devam edebiliriz.
Tabii bir diğerini uygulamakta herhalde bir sakınca olmasa gerek diye düşünüyorum ama o tür konularda ben hiçbir zaman şöyle yapın demem, diyemem. O onun tercihi konusudur. Sadece bizim konumuz burada zerafet, nezaket, görgü kuralları. Burada ben ne derim? Mümkünse efendim ayağını kurulasın, diğer insanlara zarar vermesin o manada. Sağlık sorunlarına yol açmasın.
Sünneti,
affedersiniz. Siz de buyurun.
Sünneti uygulayayım derken farz olan şeyleri ihmal ederim. Evet. O kul hakkına girersin.
Evet.
Bu konuda. Yani insanlara hastalığına sebebiyet verecek bir durumda olmakta.
O da
ya
doğru.
Ya da diyor. Başka insanlar şöyle diyebilir mesela. Yani bu tip şeyler olduğundan dolayı camiye gelmeyen cemaatler de oluyor. Buna evet, şahit oluyor. Bunlara engel olmak için de çorap giyilebilir. Yani.
Evet,
Hazreti
evet.
Ömer fakirlik zamanında, kıtlık zamanında hırsızlık yapanların kolunu kesme durumunu bile kaldırmıştır. Evet. Yani. Bir süre askıya almıştır.
Evet.
Demek ki orada yapılan...
Demek ki zaten İslamiyet kolaylık dinidir. İslamiyet kolaylık dinidir, güzellik dinidir.
Yani orada bir ince çizgi var. Evet. Kolaya kaçma dini değil, kolaylık değil. Dini.
Çok doğru söylüyorsun. Kolaya kaçmayacağız. Yani işin hele namazdan çalmayacağız, abdestten çalmayacağız, işimize geldiği bir kolaya kaçmayacağız ama İslam'ı kolaylaştıracağız, müjdeleyeceğiz. Efendim zorlaştırmayacağız. Bir şey söyleyecektiniz biriniz?
Ben söyleyecektim de hemen hemen aynı. Yani çok eğer bu sünneti yapmak isteyen biri olursa bunu dediği gibi arkadaşım hakkına girmeden kendi evinde yapabilir.
Evet.
Namaz kılarken.
Peki. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir de ben bir şey sorabilir miyim? Süremiz ne kadar kaldı?
Hocam süreyi çok kısıtlamıyoruz.
Yine de bir bilelim. Her şeyin bir süresi olmalı yani. 3-5 dakika sarkabilir, bir şey diyelim. Tamam, öyle diyelim, tamam. Hay hay. Evet, ziyaretler konusuna geliyorum arkadaşlar. İnsanların birbirini ziyareti konusuna geliyorum. İstanbul gibi çok büyük şehirlerde, metropol şehirlerde ziyaretler biraz zor olsa da buna rağmen insanların birbirini ziyaret etmesinde kesinlikle fayda olduğunu çok iyi bilirsiniz. Hele hasta ziyareti, taziye efendim ziyareti, düğün ziyareti gibi konularda mutlaka çok dikkatli olmamızda fayda var. İnsan bereketiyle gelir zaten. Misafiri ağırlamak çok da güzel bir şeydir. Kul hakkıdır zaten insanın efendim arkadaşının evine gitmesi, taziyesinde bulunması, cenazesinde bulunması, hastaysa ziyaretine gitmesi, kul hakkına girer gitmemesi. Peki bunun usulü ne olacak? Haber vereceğiz. Haber vermeden gitmek doğru değil. Hiçbir yere haber vermeden gitmek doğru değil. Gittik kapıya, kapıyı çaldık. Tekrar çaldık, tekrar çaldık. Israrla çalmanın manası yok. Ben bunu şimdi telefona irca ediyorum. Yani telefon için düşünüyorum. Telefonu çaldırdık. Cep telefonlarımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 kere çaldırdık peş peşe. Açmasını bekliyorum. Kardeşim müsait değil demek ki o adam. Ben prensibe dedim. 4 defa çaldırıyorum. 4 defadan sonra cevap vermiyorsa kapatıyorum. O arkadaşımızın beni aramasını bekliyorum. Bana dönmesini beklemiyorum arkadaşlar. Kelimeye dikkat edelim. Ben edebiyat öğretmeni olduğum için arada bunları söyleyeyim. Dönme kelimesi orada yanlış kullanılıyor. Beni aramasını bekliyorum. O zaman da oradakine bir görev düşüyor. Kapım çalındı benim, bakamadım gibi hemen o telefona cevap vermesi gerekiyor. Bunlara da dikkat etmekte arkadaşlar fayda var.
Hocam günümüzde ziyaretler böyle bir lüks gibi algılanıyor.
Çok doğru söylüyorsun. Lüks gibi algılanıyor. Hatta bazıları için angarya gibi algılanıyor. Özellikle gençlerimizi bu tür ziyaretler konusunda efendim ikna etmekte çok zorlanıyoruz. Bayram ziyaretine gitmekte mesela o çocuklarımızı yanımıza almakta zorlanıyoruz. Herkes kendi akranlarıyla geziyor. Tamam gelsin bir şey değil de gelsin. O da hiç olmazsa o şekilde gelsin. Ama eve gelen bir misafire efendim çıkıp bir hoş geldin demelerini elbette bekliyoruz. Ama bir hoş geldinden öte yanlarında hiç olmazsa bir 5-10 dakika oturup hallerini hatırlarını sorup sonra izin isteyerek kendi odana çekilmende hiç bir mahsur yok. Ama maalesef bizim gençlerimiz bilgisayarlardan, internetlerden, efendim, Facebook'lardan, cep telefonlarından maalesef kendilerini kurtarıp da yaşlı insanlar diyerek o gelen misafirlerin yanına çıkmak istemiyorlar. Çıkartıyoruz tabii. Hoş geldin diyorlar, geçip gidiyorlar ama onlar yanımızda götüremiyoruz. Güzel bir şey değil. Mümkün olduğu kadar buna dikkat etmemiz lazım. Bir de ziyaret yapılması gereken yerde kendimize tatil efendim fırsatı çıkartıyoruz. Bayramlarda özellikle insanlar bayramı bayram gibi kutlamıyor. Ne yapıyor? Çeşme'ye tatile gidiyor. Bodrum'a tatile gidiyor. Antalya'ya tatile gidiyor. Hatta yurt dışına tatile gidiyor. Bizim zengin sosyete Müslümanlarımız da var. Onlar da diyelim ki yurt dışına tatile gidiyor. Yapmak lazım. Yani gitmek lazım. İnsanlarımızın birbirleriyle temasını kesmemeleri gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir de en çok sinirlendiğim bir şey var arkadaşlar. Trafikte biz birbirimize maalesef hoşgörülü davranamıyoruz. Türk milletinde bir anket yapılmış milletimizde. Şu kapıdan aynı anda çıkmak zorunda kaldığımız zaman erkekler bayanlara hemen yol veriyorlar. Ya da gençler yaşlılara yol veriyor. Hocam buyurun siz geçin diyor. Beyefendi siz geçin diyor. Bunu yapıyor. Hatta ben görüyorum metrobüslerde diğer yerlerde de aksini iddia edenler çok olsa da gençlerimiz yer veriyorlar. Yer veriyorlar. Görüyorum. Fakat ne hikmetse trafikte yer vermiyorlar, yol vermiyorlar. Trafikte iş değişiveriyor. Kardeşim geçecek, sinyal yakmış. Biraz yavaşla. Sen biraz yavaşlasan geçeceksin. Yok. Yavaşlamaz. Ayağını gazdan çekmez. Senin önünde seyrediyor, gidiyor. Bir bakıyorsun ki pat dönüvermiş sağ tarafa. Tarihi yola girmiş. Kardeşim yaksana sinyalini. Çok mu zor bu sinyali yakmak? Seni tehlikeye atıyor. Yani kul hakkına giriyorsun kardeşim. Bir yere dönülecek. En az diyelim ki 100 tane araba sıra olmuş ki oradan dönsün. Sağda benzinlik vardır. Hemen uyanık oradan geçer benzinin içerisine en öne geçiverir. Kul hakkı kardeşim ya. Kul hakkı. Niye böyle yapıyorsun? Kul hakkı kardeşim. Buna niye dikkat etmiyorsun? Hemen şey yaparlar. Minibüs şoförleri özellikle. Arabalarında vardır, hazırdır. Demirler, levyeler. Döner bıçakları abi. Bunları gördük geçen televizyon gösterdi. Döner bıçakları. Birbirlerini öldüresiye dövüyorlar. Bir insan bir insana nasıl vurur arkadaşlar? Yani şimdi düşünüyorum gerçekten. Hani savaş hariç, savaş durumu hariç. Demek ki o kızgınlıkta insanın aklı gidiyor. Öyle algılıyorum ben. İnsanın aklı gidiyor. Şuur kalmıyor. Yani diyeceksin ki hocam sizin başınıza böyle bir şey gelse ne yaparsınız? Vallahi inşallah öyle bir şey yapmam. Efendim sabretmeye gayret ediyorum. Şunu yapmak lazımmış. Kural ihlali yapan birisini gördüğümüz zaman trafikte bize de dokunuyorsa ucu İçimizden bir 10'a kadar saymak lazım. 10 saniye geçiyor. Zaten trafikte 10 saniye çok uzun bir süre. Adam uzaklaşır gider zaten orada yani. Sen ona bir şey söylemezsin, o da sana bir şey söylemez. Tebessüm ederek böyle bir bakabilsek o insana, ki bunu yapmaya gayret ediyorum ben. O zaman bir hocamız var. Trafikte giderken böyle öndeki araç pat diye durmuş veya affedersin tam tersi. Arkadaki araç gelmiş buna vuruvermiş böyle. İnmiş bu arkadaş, kendisi profesör. Demiş ki, beyefendi affedersiniz bir şey oldu mu arabanıza? Ben demiş belki işte yavaşlamak zorunda kaldım. İstemeyerek siz geldiniz benim arabama çarptınız. Özür dilerim sizden. Adam şaşırmış. Abi demiş sen ne diyorsun? Aslında demiş ben hatalıyım, ben sana vurdum, ben senden özür dilemem lazım. Yani özür dilemeyi bilmek lazım. Üç kelime, bu üç kelime var ya, o eğitim hayatında da, gündelik hayatımızda da çok önemli. Özür dilerim bunlardan biri. Lütfen bunlardan biri. Efendim, diğeri neydi? Teşekkür ederim. İşte bunlardan biri. Bunlardan biri. Şimdi bir çay içmeye çalışalım. Çayı alıyor. Ne yapıyordu çayı? Uzaktan. Daha burada başlıyor çay yani böyle. Evet öyle olmuş yani. Öyle olmuş. Haklısınız yani. Bazen bir defa benim başıma geldi. Böyle trafikte kenara çekmiştim. Arabayı çekmiştim kenara. Telefonla konuşuyordum. Cep telefonuyla. El freni çekmeyi unutmuşum. Orada da yanımdan birisi geçerken demek ki nasıl olduysa benim araba hafifçe gelmiş, o arkadaşın arabasına değmiş yani dokunmuş böyle çok hafif bir şekilde. Ben farkına varmadım, sonradan farkına vardım. İndi adam, hanım da benim yanımda. Ne yapıyorsun falan dedim ben. Sen ne yapıyorsun dedim buna bu sefer. Niye dedim dikkatli gelmiyorsun, ben burada duruyorum zaten, sen geldin bana çarptın. Yok sen bana çarptın falan. Sonra baktım, galiba dedim haklı. Ha dedim kardeşim, eğer bir şey varsa kusura bakma dedim. Değmez, üç günlük dünyada dedim böyle bir şey için. Şöyle bir durdu. Helalleşelim dedim gel biz seninle. Peki dedi ondan sonra. Yumuşadı. Sonra bir düşündüm ben, daha sonra fark ettim. Ya el frenim çekildi değil, ben gitmiş kaymışım oraya yani. Olabilir. Yani biz bunun farkına varmayız. İddia ederiz bu sefer. Demek ki çok iddia etmek de doğru değil bu manada.
Hocam bir sorum olacak.
Buyur canım.
Merdivenlerde bayan kardeşlere yol verme hususunda nasıl?
Şimdi derler ki her yerde hanımlara yer verin, öncelik verin. Ancak tabii hanım kardeşlerimizin bizim önümüzde gitmesi bir manada doğru değil. Hele kıyafetlere uygun değilse doğru değil. Biz şimdi onlar önümüzde gitsin biz ondan arkadan seyir mi edelim yani böyle. Bu doğru değil. Yani o bakımdan zaten şeylerde, kapılarda falan girerken bile genç bayanların yaşlı erkeklere yer vermesi, yol vermesi beklenir. Öyle olur zaten. Bizde de vardır, hep bize yol verirler. Kızlarımız, kız sayılır, bizim kızlarımız sayılır onlar. Yani onların kıyafetlerine dikkat etmesi lazım. Bizim de hiç olmazsa beraber yan yana gidelim yani hiç olmazsa. Öyle düşünürüm. Orada illa ona yol vereceğim. O kibarlık değil yani. Kibarlık değil. Bir de şu var. Mesela ben kibarlık yapayım diye işte hanım kızımıza, kardeşimize yol verirken sizler için söylüyorum. Buyur Ayşe, Fatma geç diye elimizde onun omuzuna koyarsak. Geç, geç hadi Ayşe, Fatma geç dersek abi başka tarafa geçmiş oluruz yani. O sınırı başka tarafa aşmış oluruz. Buna da dikkat etmek lazım. Şimdi çok eskiden, bundan 20-25 sene önce lisede çalışırken, o zamanlar daha televizyonlarda bile, dizilerde bile genç erkeklerin, genç kızların omuzlarını, ellerini koymaları daha yeni yeni oluyordu. Biz bunu bir skeçle eleştiren bir program yaptık. İşte yarışma programı yapılıyor, elini koymaya gayret ediyor, onun doğru olmadığını anlatmaya çalıştık. O 20-30 sene içerisinde nereden nereye geldik ki? Gençler. Nereden nereye geldi ki? O hadiseler o kadar normal karşılanıyor ki şimdi. Hele onu bırakın. Genç kızlarımızla, genç erkeklerimiz, aynı okulda okuyanlar birbirlerine rahatlıkla öpüşüyorlar. Yan yana öpüşüyorlar, yanak yana öpüşüyorlar. El ele gezmek zaten ne yap? Masum oldu. El ele gezmenin ötesinde bel bele geziyorlar, kol kola geziyorlar diyelim. Çok affedersiniz. Yani ben bir gün Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmiştim. Orada bir işim vardı. Yani birbirlerine kene gibi yapışmışlardı böyle. Kene gibi tabir caizse Görevli, çok yaşlı bir kapıcı da orada duruyordu. Sesini çıkarmıyor. Sesini nasıl çıkarsın sesini yani, garibim. Metrobüsün birisinde böyle bir hadise olmuştu biliyorsunuz bundan birkaç ay önce. Öpüşen gençleri şoför uyardığı için bunlar dayak mı yediler, dövdüler birbirlerini. Arkasından eylem yapmışlar. Nedir eylem? Toplu halde öpüşme eylemi.
10 kişi girmiş içeri.
O anda öpüşmeye başlamışlar. Onlar başka farklı ailelerin çocukları. Ama onlar da bizim insanımız arkadaşlar. Onlar da bizim insanımız. Bizim milletimizin insanı. Ya sizler bunlar için varsınız işte yani. Yani tamam kardeşim, sen şimdi niye öpüşüyorsun elin erkeğiyle? Bu sınır nerede? Bu sınır şurada. Aşk denilen kor ateş değdiğini yakmalı, aşığın gözü yalnız helaline bakmalı. Bana soruyorlar, ben bu şiiri okuyayım size, bulabilirsem şimdi. Efendim, nasıl olmalı bu aşk diye söyleyeceğim zaten. O bölümü söyleyeyim önce. Aşk denilen kor ateş değdiğini yakmalı, aşığın gözü yalnız helaline bakmalı. Aşk var. Arkadaşlar aşk var. Yani Peygamber Efendimiz aşık olmuş. Aşk var. Nasıl olması gerektiği, aşkın nasıl olması gerektiği konusunda da ben size örnekte veririm. Kördüğüm gibi olacak diyor. Aşk var. Ama konumuz oraya değil, oraya fazla girmedim. Peki, nasıl olacak benim şimdi aşk tarifim? Aşığım diyenlerin akmalı kanlı yaşı, sevdayı duyanların aşk olmalı yoldaşı. Aşığın bağrı yanık, başı duman olmalı. Uyurken de uyanık, hali yaman olmalı. Aşığın sinesinde çifte vurmalı yürek, sevgi dolu sesinde açmalı türlü çiçek. Aşığa şan olmalı, her cefaya katlanmak, canıyla can olmalı, aşkıyla kanatlanmak. Aşk denilen kor ateş, değdiğini yakmalı, aşığın gözü yalnız, helaline bakmalı. Abi helaline seviyorsunuz, sevin. Elbette seveceksiniz, elbette olacak yani. Bakın, gelin eğri oturalım, doğru konuşalım. Yani bu gençlik çağında, efendim, gönül sevda çağında, şurada bir kıpırtı olur. Bizim liseli gençlerin de buralarında kıpırtılar olur. Hepinizin de olmuştur, bizim de oldu. Şimdi bunun ölçüsünü tutturamıyoruz. Bağlanıyoruz, her an onu düşünüyoruz. Her an onunla olmayı arzu ediyoruz, bekliyoruz. Aşk böyle başlıyor işte bir taraftan. Hele biraz da ileri gitmişsek, el ele tutmuşsak falan, daha başka şeyler yapmışsak. Bir sebep oluyor, belki de istemediğimiz bir sebep oluyor. Ayrılıyoruz ondan yani. O başka bir arkadaş buluyor, sen başka bir arkadaş buluyorsun. Bazen bunu hani biz istemeyerek yapıyoruz. Bazen isteyerek yapanlar çok. Bıkıyorlar birbirlerinden. Arkadaşlar değişiyor bu sefer. Efendim, o bu sefer birkaç ay devam ediyor. Çıkma diyorlar, işte çıkıyorlar falan. Çıkma neyse, çıkıyorlar. Yani dolaşmak herhalde o manada, beraber gezmek. Elazığlı var mı içinizde? Doğulu var mı ya da? Neresi? Erzurumlu. Sen? Erzurumlusun. Elazığlılardan birisi şöyle demiş. Sevdiği kızı takip ediyormuş caddede. Kız rahatsız olmuş. Ne demiş, peşimden geliyorsun, ne takip ediyorsun? Demiş ki, seviyik Allahsız, takip de mi etmeyek? Öyle mi derler yani? Ha, yani demek ki bakın, işte aynı şey efendim, o manaya gelen sözler. Takip etti ama o da karşılık verdi belki de. Efendim bir takım uygunsuz hareketler yapıldı. Ama ondan sonra diğeri, ondan sonra diğeri, ondan sonra diğeri. Ya abi ben size soruyorum burada, gerçekten soruyorum. Nedir bunun hükmü, nedir? Ne yapmamız lazım, ne olacak şimdi? Cahiliye devrimiz mi? Ne desiniz hocam şimdi? Bunlar olan şeyler, olan şeyler yani bunlar. Şöyle düşünüyorum ben, eğer gerçekten niyetimiz baştan itibaren çok ciddi ise, baştan itibaren yani evlilik niyeti ise ve o tür şeye bahsettiğim ölçülerin dışına çıkmamışsak bence problem yok. Ama o ölçülerin dışına çıkmışsak herhalde tövbe edelim, hiç olmazsa Allah affeder diyelim yani. Efendim canım.
Bu devirde 11 yaşındaki insanlar da düşünüyorlar
yani. Evet, ne kadar ciddiyse onlar yani.
Bayağı bir öpüşüyor. Onu bir en fazla 15 yaşında. Ya kimseden sırf. Hiç kimseden. Onun çocuğu yatıp çocuğun yaşı kaç? Yani belli 19 yaşında falan diyor. Tam büyük bir kas veriyor. Hayırdır ne yapıyorsunuz falan? Ya bir şey yapmıyoruz falan. Dedim yatak odasına çevirdim resmen böyle yani. Çocuk sürdü de arkada yani yaşlı başlarında hiçbir nesil.
Maalesef öyle. Niye ses yok? Çünkü korkuyor, çünkü çekiniyor. Çünkü o çocuğun kendisine bir edepsizlik yapmasından korkuyor. Ona müdahale edecek ama çekiniyor. Bir zamanlar müdahale ediliyordu. Şimdi edilmez de oldu. Aynı hadiseye, benzer bir hadiseyle ben karşılaştım. 13-14 yaşlarında bir kızla bir erkek bizim evin hemen yakınlarında bir yerde bir okulun önünde. Baktım sarılmışlar birbirlerine, öpüşüyorlar. Gittim birdenbire bağırdım böyle, birden sinirlendim. Ne yapıyorsunuz dedim siz. Şöyle bir döndüler. Kız hemen kaçtı. Döndü kaçtı gitti. Oğlan da böyle bu sefer bocaladı. Amca dedi ne var ki dedi. Dedim oğlum daha ne olsun görmüyor musun? Amca ben bir şey yapmadım ki. Kız arkadaşıma sarıldım.
Normalleşmiş.
Evet. Şimdi arkadaşlar hepimiz gerçekten bilmiyor ya da bilmek istemiyor. İşine gelmiyor. Arkadaşlar hepinizin kız kardeşleri vardır. Yarın inşallah hepinizin çocukları olur. Benim de iki tane kızım var. Efendim. İki tane oğlum var. Torunlarımın ikisi kız. Yani hep her şey. Yani bana olmaz demeyelim. Benim çocuğuma olmaz demeyelim. Benim çocuğum böyle bir şey yapmaz demeyelim arkadaşlar. Peki ne olur? Bu tür konularda şunu yapmak lazım. Gene konumuzdan olsun bu iş. Şunu yapmak lazım. Çocuğumuzla konuşabilmeliyiz. Çocuğumuz bizimle konuşabilmeli. Çok sert olmamalıyız. Çocuklarımıza karşı çok sert tutum içerisinde olmamalıyız. Efendim canım.
Çocuğuna da bir laf vardı yani. Söylerler. Dövme elin. Odun kapısını döverler seni deme kapını.
Çok doğru. Çok doğru. Şimdi ben size şuradan bir şiir okumak istiyorum. Arkadaşlar müsaade ederseniz. Konu geldiği için. Efendim.
Televizyonlarda aşırı bu şekilde bir de çağdaşlaşma
adı altında
gösterildiğinden dolayı aileler de çocuklarla fazla iletişime geçemiyor. Bu sefer onu gerçek gibi algılıyor. Okuldaki öğretmenlerimiz de maalesef yani birçok kısmı artık yani eskiden insanlar yaşayarak örnek oluyordu. Bu sefer o yani bizim ideal dediğimiz normların dışında yaşayarak örnek olduklarından dolayı bir şey de ses çıkarmıyorlar. Doğal karşılanıyor. Bir öğretmene ilkokul 4-5. Sınıfa giden çocuğu diyor ki ben diyor çocuk sahibi olmak istiyorum diyor. Şimdi kendisi anlatıyor. Ya diyor çocuğa nasıl anlatayım? Bir an bocaladım diyor. Sonra işte büyüyeceksin. Evlenme yaşın geldi mi? Bir şeyler anlatmaya çalışsın diyor. Gerek yok ki diyor büyümeye ya da evlenmeye gerek yok ki diyor. Ferhan bizi de diyor.
Evet.
Demiş ki evlenmeden çocuk sahibi oldular. Ben
tabii,
de bu şekilde olacağım.
Tabii. Çok doğru. Çok doğru. Aynen o şekilde. Şimdi ben ezberden okuyayım o bölümü arkadaşlar. Yani çocuklarımıza gerçekten biraz yumuşak davranalım. Ölçüsünü bilerek yalnız. O tamamen gevşeklik manasında değil. Cebime koyduğun paraya değil. Ben senin sevgine muhtacım baba. Oyuncakla dolu odaya değil, ben senin sevgine muhtacım baba. Bir gün al yavrunu gezmeye götür. Bir gün balık gibi yüzmeye götür. Yorulursam eğer göğsünde yatır. Ben senin sevgine muhtacım baba. İşten işe koşup yorulma ne olur. Sana naz yaparsam darılma ne olur. İşte söylüyorum kırılma ne olur. Ben senin sevgine muhtacım baba. Burada mesele sevgimizi çocuğa hissettirebilmek. Baştan bahsettiğimiz gibi, hani seni seviyorum cümlesini, hani eşimizden esirgediğimiz gibi çocuklarımızdan da esirgiyoruz zaman zaman. Artık esirgememek lazım. Arkadaşlar ben sözü toparlamak istiyorum. Yani sözün sonunda laf gene efendim sevgiye geliyor. Bizim burada sevgimizi sunacağımız nihayetinde iki makam var. Sevgimizi sunacağımız iki makam var. Diyorum ki, zamandan öteye şiirinde. Çok affedersiniz arkadaşlar. Ezan okunurken konuşmanın hükmünü bana söyleyebilir misiniz? Burada ben size soruyorum. Yani burada ben size soruyorum. Gerçek manada size soruyorum yani.
Konuşmamak evladım.
Tamam.
Hocam biz genelde şöyle yaparız. Toplantı halindeysek bir kişi onu dinler, toplantıya devam edilir.
Tamam. Yani ben konuşabilirsem, bir kişi de beni dinlerse...
Hayır, siz değil, ezanı.
Ezanı, pardon, affedersiniz.
Şurada Mücahit arkadaşım dedi ki siz ezanı dinleyin.
Mücahit hangi arkadaşım?
En
başta. Mücahit'im ezan bitmek üzere ama sen bir ezanı dinle abi. Sen mücahitsin yani. Evet, yani ben bilmiyorum. Ben onu özellikle sorumluyum. Ama mantıken ben mümkünse beklemeye gayret ediyorum.
Saygı olacak.
Evet. Tamam. Az kaldı. Mücahid'i biz yalnız bırakmayalım şimdi.
Ben şu açıdan söyleyeyim hocam. Mesela siz okulda öğretmenseniz belli bir saat içinde ders anlatmanız gerekiyor. Öyle bir mekandasınız ki bazen ezanlar başlıyor, 25-30 dakika sürebiliyor. Biri bitiyor, diğeri bitiyor. Bu sefer yani o çocuklara o derste anlatmanız gerekiyor. Tabii, anlatamıyorsun.
Tabii tabii. Vakit girmezle ilgili bazen hocam. Orada ben tabii, bir tanesi bitince ezanın devam ediyorum ondan sonra.
Tabii bir tane. Ki işiniz yok.
Evet. Yani şurada herhalde vaktimiz müsait bizim biraz yani.
Dinlemek gerekiyor.
Evet, bu ezan bitsin. Efendim. Sana sevgilerin en güzelini canımla süsleyip sunmak isterim. Rüyalar içinde tutup elini gonca güller gibi yanmak isterim. Sevgiden bir tüle bürünmek için, içimdeki benden arınmak için, sana senin gibi görünmek için, nurdan yüreğinde yunmak isterim. Sonsuzluk suyundan içeyim diye, aşkın kilidini açayım diye, zamandan öteye geçeyim diye, muhabbet mülküne konmak isterim. Sanki ben Ferhat'ım, Mecnun'um sanki, Kerem gibi yanmak öyle kolay ki, gönlümden yükselen sesimi duy ki, her nefeste seni anmak isterim. Sen yoksan yoğum ben, sen varsan varım, seninle sonsuzum, seninle birim. Her nereye gitsen oradır yerim. Peşinde kuş gibi dönmek isterim. İnan ki Resulüm, muhtacım buna. Dünya amber olsa doymam kokuna. Ebedi alemde en son uykuna karışıp aşkına kanmak isterim. Evet, sevgimizi Peygamber Efendimiz'e böyle sunalım ve dua niyetiyle bir şiir okuyalım. Son şiirimiz olsun, son sözümüz olsun Allah'ın izniyle. Bir gülün olabilsem başka bir şey istemem. Bülbülün olabilsem başka bir şey istemem. Varsın, birsin ve haksın. Sen Halık-ı Mutlaksın. Aşkın kalbimi yaksın. Başka bir şey istemem. Yorulmadan söylesem, durulmadan söylesem, her nefeste hu desem başka bir şey istemem. Ne yarınım, ne dünüm, ne gecem var, ne günüm. Bitsin artık sürgünüm, başka bir şey istemem. Düğünüm olsa ölüm, açsa yüzümde gülüm, çözülse tatlı dilim, başka bir şey istemem. Rahman sensin, Samet sen, Rahim sensin, Mecid sen, bir affetsen, affetsen, başka bir şey istemem. Resul'ün hilalini, şol cennetin halini, seyretsem cemalini, başka bir şey istemem. Ben başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Siz isteyebilirsiniz. Siz isteyebilirsiniz. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için beni. İstifade ettim. Sizinle bulunmaktan gerçekten büyük bir zevk duyuyorum. Allah razı olsun hepinizden de. Saygılarla, sevgilerle kalın.